Azrail nasıl rüşvet yedi? Muzaffer İzgü.
Ayrım 8.
Bekçi Hıdır kapıyı açan yaşlı kadına, "Bahri evde mi?" hı diye sordu. "Yok," dedi yaşlı kadın. "Ne yapacaktın?" "Komiserim çağırıyordu da." "Ne yapacakmış komiser benim oğlumu?" "Apollon'un kamışı sizin evdeymiş de." "Hangi Apollon'un?" "Ne bileyim teyzeciğim, komiserim öyle dediydi. Her yeri aradık, kamış sizin evdeymiş." "Bizim evde kamış çok," dedi yaşlı kadın geri dönerek. "Dur istersen sana bir kucak getireyim." Bekçi Hıdır, "Cık," dedi, "bu kamış başka kamış. Apollon'un şeyi olur da, yani hani şeyi, canım olur ya erkeklerin." Bekçi Hıdır işaret eder etmez yaşlı kadının tepesi atıverdi. "Bana bak bekçi başı," dedi, "sen burayı kötü evlerden biri mi sandın ha? Allah'ın gavurunun şeyi benim evimde ne arıyormuş bakalım ha? Git de sen onu turistik otellerden ara." "Amanın ne kızıyorsun teyzeciğim, görev verildi. Görev olduğu için soruyorum. Hem sen yanlış anladın. Bu kamış taştan kamışmış." Yaşlı kadın güler gibi oldu. "Hadi hadi," dedi, "hiç taştan kamış olur muymuş?" Bekçi pofladı. "Ben de bilmiyorum ki teyze," dedi. "Ne halt bir şeydir, komiserim taştan diyor. Koparmışlar diyor, heykelin o yana eksik kalmış diyor." "Tepem atmadan git," dedi yaşlı kadın. "Git, burada öyle bir şey yok." "Kızma teyzem, bu taş öyle kıymetli ki, valisi Ankara'sı telefon açıp duruyorlar." Bekçi Hıdır uzaklaştı, yaşlı kadın kapıyı çarparak kapattı. Bahri yarım saat sonra kahvenin birinde oyun oynarken yakalandı, karakola getirildi. Üzerinden Eskişehir taşıyla yapılmış kocaman bir ağızlık çıktı. Durum böylece anlaşıldı. Bahri serbest bırakıldı. O gece komiser zihni karabasanlar içerisinde uyudu. Düşünde hep kamışlar gördü. Böyle taştan binlerce Apollon kamışı. Gece yarısı uyandı, bir daha da gözüne uyku girmedi. Karısı ofa pofa, "Hayrola zihni," dedi. "Sorma hanım, dert büyük," dedi komiser. "Apollon'un şeyini bulamadık." "Hangi Apollon'un şeyini?" "Heykel, heykel. İşte onun bamyasını bulamadık." Kadın kıkırdar gibi güldü. "Ah zihni, hiç heykel bamyası için uyku kaçırılır mı?" "Kaçırılır ya. Vali bugün 3 kez telefon etti. Ne oldu, buldunuz mu?" diye. "Peki, kim çekmiş koparmış Apollon'un şeyini?" "Uf," dedi komiser zihni. Öyle olur olmadık şeyleri anlatmazdı karısına. Ancak çok sıkıldığı zamanlar, bir işi çözemediği zamanlar sıkıntısına ortak arardı. "Bakan bile bu işin üzerindeymiş." "Bakan ha," dedi kadın. "Bulamazsan hop diye başka birine buldururlar." "Anlamadım," diye kadın korkulu. "Bizi buradan alır, başka yere verirler, anlamıyor musun? Belki de çok uzak bir ilçeye." "Tuh yahu, şurada emekliliğime ne kalmıştı ki? Bir Apollon'un şeyi yüzünden." O dakikadan sonra kadının da gözüne uyku girmedi. Sabahleyin yine sorgular başladı, yine kaçak kazının yapıldığı yer arandı. Ramazan'ın ilişki kurduğu kişiler bir bir sorguya çekildi. Hatta eskiden antikacılık yapan birinin evi de arandı. Yok, yok, yok. Ne gören vardı ne de bilen. Apollon'un şeyi yer yarılıp içine girmişti. Zaten komiser zihni durup durup, "Hay yere giresice," diyordu. Öğleden sonra vali yine kıza köpüre arayınca komiser zihninin etekleri iyice tutuştu. "Aman arkadaşlar, siz bilirsiniz," dedi polislerine. "Vallahi amirim aramadık yer bırakmadık," dedi polisler. Komiser zihni o gece eve sendeleyerek gitti. Karısı, "Ne oldu, bulamadınız mı?" diye sordu. "Yok," diye inledi komiser. Karı koca yemek bile yemediler. Uyku zamanı çoktan gelmişti. Ama kadın da komiser de derin derin düşünüyorlardı. Bir ara kadının gözleri çakmak çakmak oldu, iri iri açıldı. "Buldum zihni, buldum," dedi. "Neyi?" diye sordu kocası. "Umarını, biz yapacağız." "Hadi," dedi komiser. "Kim yapacak, kim?" "Ben." "Sen taşını bul gel, gerisine karışma." Komiser zihni ivedi giyinip karanlık yollara düştü. Örenin bulunduğu yerden küçük bir mermer parçası aldı geldi. O gelinceye dek becerikli huriye, çekici, törpüyü, keskiyi hazırlamıştı. Kadın, "Şimdi geç karşıma, model ol bakalım," dedi kocasına. "Tuf tuf," dedi komiser zihni, "ulan bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza?" Kadın elindeki kurşun kalemle mermeri işaretledi, sonra başladı keskiyle oymaya, törpüyle yontmaya. Komiser zihni karısının elindeki taşa bakıp, "Şurayı biraz daha yuvarla, şurayı biraz törpüle," deyince kadın kızıyor, "Karışma benim işime, aynısının tıpkısını yapmazsan bana da Taşçı Mehmet'in kızı demesinler," diyordu. Gün ağrırken Apollon'un şeyi zihni marka olarak hazırlanmıştı. Kadın mutlu. Al gönder şimdi dedi. Alasından Apollon'un şeyi oldu ne şey. Komiser Zihnis eski antikacıdan öğrendiği şekilde mermeri toza çamura boyayıp toprak altında uzun yıllar kalmış görünümü verdirdi. Açtı valiye telefonu, beyim bulduk dedi. Ya dedi vali, elbette bulacaksınız, kutlarım sizi. Ah, asıl kutlanacak Huriye ama diye içinden geçirdi komiser. Hemen gönderin dedi vali. Baş üstüne sayın vali beyim. Paket yapıldı, bir yazı yazıldı. Apollon'un şeyi kaçak kazının yapıldığı yerden 150 metre doğudaki bir çınar ağacının dibinde tepesi yukarı doğru gelmiş durumda bulunmuştur, saygıyla sunulur. Bu paketin gönderilmesinden bir hafta sonra komiser Zihni gazetelerde şu yazıyı okudu. Yeni bulunan Apollon heykelinin sünnetli oluşu arkeologları derin derin düşündürmektedir. Vatandaşlık onayı. Yalın ayaktı, başı kabaktı. Üstelik midesi de bomboştu. Bir gün önce yemiş olduğu bulgur aşının son taneleri de yeter artık. Bu denli Osman'ın midesinde beklediğimiz diyerekten onlar da ilkin ince bağırsaklara, sonra kalın bağırsaklara inmiş, yitip gitmişlerdi. Üşümezdi Osman. Alışkındı onun ayakları, gövdesi, kışa, soğuğa. Anası böyle büyütmüştü Osman'ı. Nerede, ne zaman hamile kaldığını da bilmezdi ki anacığı. Ama vakti zamanı geldiğinde şöyle derinden derine bir sancısı tutar, şansı varsa yatakta, şansı yoksa tarla yolunda. Ekin kovanda yavrusunu vatana bir evlat daha hediye. İki taş ebesi, yarım teneke su banyosu olurdu. Durdu bacının. Osman da öyle büyüdü, tarlada, harmanda ve de çulun altında. İşte Osman'ı o zamanlar bir sevinç kapladı. Hani şu çok partili yaşama geçildiği zamanlar. Köyde öyle nutuklar çekiliyor ki Osman ahacık, ufacık, yenicecik, evlicik. Boru mu bu? Kendisine vatandaş deniliyor. Vatandaş, sen bu ülkenin evladı değil misin? Sen bu ülkenin vatandaşı değil misin? Sen neden kendi yurdunda insan gibi yaşamayacaksın? Neden elini kafana koyup kara kara gaz, buz, bez parası düşünesin? Neden senin de karnına bir lokma ekmek girmesin? Sen bu ülkenin gerçek sahibisin vatandaş. Vatandaş Osman inanmıyordu bu sözlere. Ülke ülkenin gerçek sahibi. Kulaklarını dikiyor, köye gelip giden tüm büyüklerin sözlerini anlamaya çalışıyordu. Sonunda bir gün gidip karısı Elif'e, "Kız Elif," dedi, "biz de vatandaşmışık ha? Dime lan?" Hem vallaha hem billaha, bundan sonra bize vatandaş işlemi yapılacakmış. Çünkü bu ülkenin has adamı bizmişiz. Gazı, tuzu, ekmeği artık hiç düşünmeyecekmişiz. Lan abo, kim der lan bunları? Osman, hele? Kim diyecek? Yeni partililer. Kim ki lan onlar? Demir kıratlar. Hay kıratına kurban olduğumun. Osmanlara, evet evet, köyün tüm Osmanlarına bir şeyler oldu ondan sonra. Kahveye girişleri değişti, çay bardağını tutuşları değişti, hele hele konuşmaları hepten değişti. Ulan artık biz de vatandaşık, ulan bizim de öküzümüz olacak, bizim de çocuklarımız okuyacak, biz de iyi giysiler giyeceğiz, biz de bir yere gittik miydi adamdan sayılacağız. Osmanların tümü kafa salladılar bu sözlere ama kör Musa dalgasını geçiverdi o saat. Öhö dedi, kızdılar kör Musa'ya. Hain dediler, domuz dediler, namussuz dediler. Her bir şey dediler. 50 oldu, seçimler oldu. Osman vatandaş olacak ya, hani ülkenin asil efendisi Osman ya, bir de seçimleri Osmanlar kazandılar. Eh artık vatandaş Osman'la karısı Elif'in gözüne o gece uyku girmedi. Uyku girmeyince o sevinçle o geceden sonra bir çocuk sahibi daha oldular. Nasıl olsa artık gaz, bez, tuz düşünülmeyecekti ki. Kör Musa'ya öyle yan yan bakıyorlardı ki, ne haber lan Kör Musa, bizimkiler geçti başa. Artık keder etmeyeceğiz, ne tuza ne aşa. Ya ya ya, şaşa şa, başımızdakiler çok yaşa. Beklemeye başladı Osmanlar. Vatandaşlıkları da onaylandı. Ha onaylanıyordu, yukarılardan haberler alınıyordu. Hele birazcık beklesinler. İşi gücü ne Osmanların? Bekle babam, bekle. Üsttekileri, giysileri eskidi. Beklediler. Evdeki bulgurlar tükendi, beklediler. Gaz, tuz, bez bitti, beklediler. Un çorbası yine kaynamaya başladı tencerede, tatsız tuzsuz. Yahu bizim vatandaşlık? Canım beklesinler hele, şu seçimi de alalım. Musa bakıp bakıp sırıtıyordu Osmanlılara. Ne haber vatandaşlar diyordu. Keyfiniz şavkınız yerinde mi? Kös kös dinliyordu Osmanlılar. Hele hele, umut hele, dağın ardından bir gün çıkar gelir diyorlardı. Ama o dağın ardından çok güneşler battı. Bu dağın ardından çok güneşler doğdu. Umut mu? Hiç başını göstermedi. Unuttu yine vatandaş. Osmanlılar vatandaşlıklarını. Ha tarla, ha bayır, ha Adana ovası, ha Söke ovası koşuşup durdular. Bir lokma ekmeğe, bir yudum suya, bir dam altına. Ama bir gün radyolar öttü, marşlar söylendi. Hey dedi bir Osman öteki Osman'a. Ulan haberin var mı, devrim oldu. Olduysa ne olacak? Eşek kafanı çalıştırsana, sen benim vatandaş olacağız. Ulan değil mi? Vallahi bu adamlar vatandaşı vatandaş yapmadıkları için alaşağı etmişler. Şimdi bu yeniler var ya, bizi vatandaş edeceklermiş. Osmanlar yine koştular evlerine. Osman da koştu evine. Elif, Elif diye bağırdı karşıdan. Şimdikiler var ya, kızmışlar ötekilere. Niye Osmanlar Elif'in vatandaş yapmadınız diye? Tuttukları gibi onları koltuktan indirmişler. Şimdi bunlar var ya, bizi tez günden vatandaş yapacaklarmış. Amanın ne güzel, amanın ne iyi. Elif oynadı sevinçten, Osman el çırptı. Elif göbek attı, Osman'ın kanı kaynadı. Altıncıdan sonra yedinciye hamile kaldı Elif. Varsın olsun, aha şurada ne kaldı ki vatandaşlık onayına? Belki de çıkmış yola. Ondan sonra çocuklar okuyacak misler gibi, hastanede döşeklerde yatacaklar misler gibi, yediğin önünde, yemediğin ardında olacak misler gibi. Lan Musa, şimdi ne yapacaksın ki? Biz artık vatandaş oluyoruz, çatla patla mi? Ah şu kör Musa, pis Musa, pis pis sırıttı. Musa'nın yine de ne hainliği kaldı, ne namussuzluğu. Lan Musa! Şimdi yani sen inanmıyorsun bizim vatandaş olacağımıza ha? Canım yani vatandaşız da böyle hani şey gibi vatandaşlar olacağımıza inanmıyorsun ha? Hay gözün çıka, hay toprak başına ola, hay kara yere giresice. Yuh çektiler Musa'ya köyün içinde, bir o yana bir bu yana dolandılar. Varsıl konaklarının yanında daha çok bağırdılar. Çok geçmedi aradan, ne Osman anladı ne olduğunu, ne de Osmanlar. Bir koalisyon mu nedir? O çalındı kulaklarına. Ama şunu da kulaklarıyla duydular ve birbirlerine anlatıp baş salladılar. Ulan vallahi bu koalisyon dedikleri şey bizim içinmiş. Bizi vatandaş yapmak içinmiş. Hele azıcık daha dişimizi sıkıp beklersek bu koalisyon bizim vatandaşlık onayımızı gönderecekmiş. İlkin işler bir düzene konacak, sonra bizimkine sıra gelecekmiş. Aha ne ki, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Osman'ın bir işi ırgatlıksa, öteki işi beklemek. Gelsin İstanbul taşı toprağı altın, gelsin Ankara. Çünkü emmioğlu orada. Osmanların kulak kabartmaları uzun sürmedi. Lan bu koalisyon mu, koalisyon mu dedikleri var ya, karman çorman bir şeymiş bu. Hiçbir iş yapamazmış. Çünkü iki uçlu çatalmış. Aha batır batmazmış. Asıl işi yapacak olan sandığın içindeymiş. Ha çaba da çaba göstereymişiz ki, bu sandığın içindekini dışarıya çıkaraymışız. İşte o çıkacak olan bizi vatandaş edecekmiş, dediler. Osman da dedi, kız Elif böyleyken böyle, böyleyken böyle ama herif oğlanlar öyleyken öyle, işleri yoktur, eşleri yoktur. Kız dur hele, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Yine köye gelenler oldu. Osman'ı mikrofonun yanına buyur edenler oldu. Osman'ın çapa tutan nasırlı ellerine, yumuşacık elleriyle sarılanlar oldu. Benim sevgili vatandaşım, işte öpülesi nasırlı eller. Osman bu ülkenin gerçek sahibi, sensin Osman diyenler oldu. Ben miyim, sensin ya? İş güç, gaz, tuz, bez, gurbet, Almanya, Hollanda, sık dişini, gör bak vatandaş. Beni sandıktan çıkar, gerisine karışma. Hadi aslan Osman'ım, göreyim seni. Osmanlar yine bir tuhaf oldular. Ulan işte bu kez tamam. Niye tamam? Sandıktan çıkacak olan adam eskiden çobanmış. Sen yırık Osman, sen nesin? Çobanım. Sen daldaş Osman, ben de çobanım. Sen, ya sen cıbıl Osman, ben de çobanım. İşte ulan demek oluyor ki bu adam bizden.
Ayrım sonu.